أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحب البقاء إلى الله المساجد. İmam Kudai'nin tespitine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle söylüyor. Allah'a en sevimli gelen mekanlar mescitlerdir. Ehabbul bika'i ilallah. Konumun, durumun, makamın, mekanın en güzeli, en sevgilisi Allah'a el mesacidu mescitlerdir. Mescit kelimesini ta insanlığın başından beri duyuyoruz. Bir ben değil, bir peygamberim değil, bütün peygamberler duymuş bu sözü. Çünkü bir secde sözü var ta ilk insandan bu yana. Allah Adem Adam'ı yaratmış ve onun şahsında belki bana ama tümüyle bir evrensel gerçeklik olarak meleklere demiş ki, Adem'e secde edin. Onlar da söyleyen Allah olunca gereğini yerine getirmişler hemen. Hiç beklemeden, oyalanmadan, kendilerine göre demeden, yani işin içine kendi akıllarını katmadan, kendileri yorum yapmadan hemen boyun eğmişler, secde etmişler. Ama secde emri alanlardan biri var. Bütün bir melek aleminin yanında bir de iblis var, kendisine secde emredilen. O dik kafalılık etmiş, yan çizmiş, hemen yanaşmamış bu işe. Yorum yapmış sonra, kendince haklılığını göstermiş. Çünkü Allah soru vermiş. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Neden? Ama neden ben secde emretmiştim sana, sen neden secde etmedin deyince, o kendince doğrular sıralamış. Materyalizmin babası olmuş. Her şeyi maddeyle ölçmenin atası olmuş. İlk kıyas eden varlık o olmuş. Ama yanlışa dayanınca yanlışa varmış. Hatasını hatasıyla süslemiş, artırmış, çoğaltmış. İşte o secde etmemiş. Dolayısıyla secde denilen bir eylem var insanlık tarihinde. Hazreti Adem'e bütün meleklerin secde ettiği günden bu yana. Ama Hazreti Adem'e de secde emredilmiş. O da Allah'a secde etmiş, boyun bükmüş. Fakat bir yerde yanlış yapsa da, o yanlışı kendisini hanımıyla birlikte cennetten çıkmasına sebep olsa da, ama yine de boyun bükmüş. Evet demiş, tamam ya Rabbi demiş. İşte bu secdenin yapıldığı makam, işte bu secdenin uygulandığı alan, oraya secdegah diyoruz, yani mescit diyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselam'dan bunun tarifini aldık. Diyor ki, ve cu'ilet liyel ardu mescide, tüm yeryüzü benim için mescittir. Öyle kılındı bana, öyle lütfedildi. Evet, bütün bir yeryüzü peygamberimiz adına mescit. Yani öncelikle yeryüzünün neresinde olursanız olun, tuvalette, banyoda olmayın, yani mezar başında bulunmayın ya da deve ağıllarında olmayın, yani birkaç özel istisnai durumun dışında siz yeryüzünün neresindeyseniz orada Allah'a secde edebilirsiniz. Edeceksiniz, namaz kılabilirsiniz ama bu işin bir de bir başka anlamı olsa gerek. Yani yeryüzünün neresinde olursanız olun, orada Allah'ın emrine boyun eğin. O konumda, o durumda Allah sizden ne istiyorsa siz öylece icra edin. Allah güzel söyledi deyin, Allah'ın güzel söylediğine inanın ve uygulayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize secde emredilen ayette, yani Hazreti Adem'e secde edildiği noktayı bize tarif eden bölümde, A'raf suresinde mesela 29. ayette de secde şöyle geçiyor. قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ şöyle söyle onlara. Az önceki ayetlerde, yani bundan önceki 28 ayette, secde nedir? Kim kime neden secde edecektir? Meleklerin secdesinin anlamı ne demektir? Şeytan secde etmeyince başına ne gelmiştir, neden gelmiştir konularını öneren ey insanlar! Size söylüyor Allah, dinleyin de bu insanlara. Emre Rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emrediyor. Rabbim dengeli olmayı emrediyor. Rabbim düzenli, yani kendisinin istediği düzende olmayı emrediyor. Bunun için, bunu yapabilmek için ve akimu vucuhekum inde kulli mescidin, her bir secdegahta, yani Allah'a boyun eğme konumunda, Allah'ın dediklerini dinleme makamında yüzünüzü çevirin, o konumda, o durumda Allah'a secde edin, yani dediğini dinleyin. Secdegah budur, mescit budur aslında. Yani siz secde edeceğiniz her bir makamda yüzünüzü ikame edeceğiniz bir yer olsun. Yüzünüzü nerede tutacaksınız? Yani nereye döneceksiniz? Siz nerede varsınız? Ne tarafa dönmüş olarak bulunuyorsunuz? Ve dini tamamen Allah'a ait kılarak da dua edin, davetiye gönderin. Unutmayın, ilk yaratılışınız gibi yeniden yaratılacak ve hesaba çekileceksiniz. Yine 31. ayette ya beni Adem hudû zînetekum inde kulli mescid buyurulur. Yani ey Adem oğulları, ey şu iblisin vesvesesiyle ayağını kaydırdığı cennet ortamından çıkan Adem'in çocukları, ey Adem ile Havva'nın çocukları, bakın artık bundan sonra iblis sizi kaydırmasın ayağınızı. Dikkat edin, her bir secdegahta, her bir secde makamında, her bir Allah'ın emrine sizin boyun eğeceğiniz konumda ve durumda kesinlikle o konumda siz nasıl olmanız gerekiyorsa öylece ziynetlenin, süsünüzü takının. Dikkat edin, sizi Allah nasıl kabul edecek idiyse öylece yapın. Kurbanınızın önünde misiniz? Süsünüz ne ola? Niyetiniz güzel olsun, bu bir ziynettir. Kurbanınız makbul cinsten olsun, bir ziynettir. Yani helal parayla alınmış olsun, ziynettir. Bıçağınızı güzelce bilemiş olun, bir ziynettir. Bismillah'ı unutmayın ama Allahu Ekber deyin, bir ziynettir. Kesince üçe ayıracağınızı unutmayın, bir ziynettir. Veya bir başka makamda, bir başka secdegahta düşünün kendinizi. Kadın mısınız? Örtünüz bir ziynettir. Ama babanız, oğlunuz, amcanız ve erkek kardeşinize karşı farklı bir ziynet biçimi ama diğer kadınlara, Müslüman kadınlara karşı bir ziynet biçimi, fakat yabancı erkeklere bir ziynet biçimi, lakin kocanıza karşı çok daha özel bir ziynet şeklinde bürüneceksiniz. Çünkü secde emri, başınızı örtün, bedeninizi kapatın şeklindeki emre sizin secde etmeniz elbette her bir secdegahta farklı uygulanacaktır. İşte Allah kulunu böyle secde makamında sever. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu makam secde makamıdır. Namazdaki bildiğiniz secdenin namaz dışında yapıldığı makamları anladınız mı? Evet, zaten öyle. Yani Allahu Ekber dediniz, kendinizi yerde buldunuz. Ben dik kafalılık etmiyorum, ben ukalalık etmeyeceğim, ben senin dediğini dinleyeceğim dediniz. Kendinizi yere attınız, toprakla bir kıldınız. Kesinlikle başımı sen izin vermezsen kaldırmam dediniz. Güzel, işte orada Allah'a tesbih, Allah'a tahmid ile meşgul oldunuz. Dua ettiniz, istiğfar ettiniz. Ya Rab dediniz, affet dediniz. O en güzel makamdır, kendinizi bildiniz. Çünkü hakikatin ta kendisi işte odur. Allah'ı kendisine kul köle olunacak, Rab ve ilah bilmek ve bunu yapacak olanın siz olduğunun bilincinde olmak. Bu insanın ulaşabileceği, hakikate erişebileceği bir makamdır. Secde makamı, mescid odur işte. Sen oradayken en yücesin, Allah seni en çok sever o konumundayken. Ama bunu genelleyelim, hayatın tümüne teşmil edelim. Diyelim ki Allah'ın bizden istediği şeyleri yaşama makamıdır mescid. Hani dört duvar ve üstünü kapattınız ya çatıyla veya tavanla veya tabanla veya kubbeyle bir şeyle kapattınız ve sadece orası sizin namaz kıldığınız yer oldu, öyle mi? Onun dışında Allah'a kulluğu düşünmediniz, öyle mescid olur mu? Yani bir mescid düşünün ki kapınızın dışına karışmayacak, öyle mi? Bir mescit düşünün ki komşusuna karışmayacak. Bir tarafta bilmem ne hane, öbür tarafta bilmem ne hane olacak ve onlara hiç müdahale etmeyecek bir mescit, öyle mi sizin mescidiniz? Ama çarşıdaki, pazardaki, sokaktaki, mahalledeki mescidi vurguladığımı zannetmeyin. Siz evinizdeki mescitlerinizi düşünün. Hani minicik, küçücük, seccadeniz kadar mescitleriniz var ya, seri vermiştiniz odanızın, salonunuzun bir kenarına. Ama iyi bilin ki o secdegahınız, o seccadeniz hemen yanı başındakine, karşıdakine, arkadakine, kenardakine, biraz önce kurulan sofraya, biraz sonra kurulacak olan düzene kesinlikle müdahale yetkisi elinden alınan bir secdegah mı, bir mescit mi? Öyle olmaz tabi. Allah secdegahlarda olmamızı ister. Allah secdede olmamızı ister. Allah mescitte olmamızı ister. Hayatımız tüm bizim mescit olsun ister. Hatta Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, sadece o gölgeden yararlanacak 7 sınıf insandan biri olarak tarif edilen kişiyi, onlardan biri olarak, sınıfın biri olarak tarif edilen kişiyi biz kalbi mescitlere bağlı olarak tanıyorduk. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Öyleyse kalbin mescitlere bağlı olması demek, bedenin orada kalması anlamına gelmese gerek. Yani öyle bir mescide bağlı kalbimiz olacak ki, o oradan mesaj alacak, o orayla irtibat halinde olacak, oradan emir alacak, oradan nehi öğrenecek ve onu hayata geçirecek. Yani mescitle irtibat halinde yaşayacak. Evden çıktı mı mescide önce uğrayacak. Eve dönecek mi mescide önce uğrayacak. Dükkana mı gidiyor önce mescide uğrayacak. Dükkandan mı geliyor önce mescide uğrayacak. Karar mı verecek önce mescitte bulunacak. Kararını değiştirecek mi mescitle irtibat kuracak. Çünkü mescit Allah'a secdegahın ifadesidir. Çünkü mescit Allah'ın dininin ikame edildiği yerdir. Çünkü mescit Peygamber planında hayatın düzenlendiği yerin adıdır. İşte burası Allah'a en sevimli gelen makamlar, en sevimli gelen mekanlardır. Ama eğer bir Müslüman hayatının merkezi olması gereken mescitten mahrum yaşıyorsa, mescitsiz, ezansız ve imamsız yaşıyorsa, ben nasıl olsa kaç rekat kılacağımı biliyorum diyor ve sadece sanki namaz kılmayı bilmeyenler ya da kaç rekat kılacağını bilmeyenler gitsin, ben biliyorum iddiasındaysa, söyleyin, böyle mescitlerdeki Müslümanların mescitlerde olduğunu mu iddia edebileceksiniz? Müslümanların hayatlarını yaşayacakları, bütün hayat programının öğrenileceği, ikame edileceği, var kılınacağı, ana hedeflerin tartışılacağı, öğrenileceği ve uygulanacağına söz verileceği yerler olarak mescitler elbette hayatın merkezi olacak ve orası en sevimli mekanlar olarak Allah'la buluşma yeri olacaktır. Aslında bu anlamda belki de bir beyefendi için hanımı adına sevinilecek en güzel yer ya da hanımını görünce en mutlu olacağı ortam onun şöyle Allah'ın huzurunda secdegahta bulunduğu alandır değil mi? Ama sadece seccadesinin başında mı bu gerçekleşsin? Bir bey için, bir bayan için asla ve kesinlikle, yani mutfaktaysa, sofradaysa, kıyafetiyle beraber ya da ziyaretteyse, dışarıya çıkarken ya da eve dönerken ki halini yaşıyorsa, kazanıyor ya da harcıyorsa, konuşuyor veya susuyorsa, bütün bunlarda Allah'a kulluğu gerçekleştiriyorsa, işte o eş dünyanın en sevimli eşidir elbette. Çünkü Allah'a kulluğu yaşıyor ve Allah'ın en sevimli mekanı mescitlerde hayatını sürdürüyor demektir. Tabi bizim literatürde mescit denildi mi belli saatlerde açılan, hatta bazen açılmayan, özel prosedürü olan, yani çok ciddi törensel girişimler adına bir şeyler yapılıp bir şeyler yapılması yasaklanan özel yerlerdir diyorsanız, o ayrı, o sizin mahalledeki belki, ama bunu söyleyen peygamber dönemine ait bir mescit mantığıyla söyleyeceksek, ben bildiklerimin kimilerini bu kadar hatırlayabildim. اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ الْاَتْقِيَاءُ الْاَخْفِيَاءُ Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, cennet yolunun tarifini Kur'an'dan alan, takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bizi de onlardan eyle. Allah'a göre kulların en sevimlisi, اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ Onlar el-etkıya vel-ahfiya imiş. Yani öyle kendini ortaya çıkarmayı istemiyor, reklamını istemiyor, kendini gizliyor, kenarda duruyor, Allah bilsin yeter diyor, Allah'ın kulları zaten bilir diyor. Beni bilin, bak işte bu benim diye kendisini iddia etmiyor. Kendisini ortaya koymuyor elbette. Zaten kendisini anlatmaya çalışması şeytanın vurgunlarından biridir. Kul a'udü bi Rabbin Nas suresini hatırlayın. Onun tefsiriyle ilgili İbnül Kayyim el-Cevzi'nin kitabında görmüştüm. Hani var ya, hannas bir vesvastır şeytan. Bıkmaz ve usanmaz. Israrla ve tekrarla dönüp dönüp tekrar, gizlenip gizlenip tekrar, bir daha bir daha tekrar sahneye çıkar ya. Anne şeklinde gelip ikna edemezse baba biçiminde çıkar karşımıza. Dediğini dinletemezse komşu olarak, ya da düşman ya da dost olarak, ya da seven ya da nefret eden olarak, ya da veren ya da alan olarak, kısaca bizi Allah yolundan uzaklaştırıcı bir rol üstlenerek, bıkmadan, usanmadan, ısrarla ve tekrarla görevine devam eder ya, işte bu şeytanın, iblisin, gerek insanlardan, gerek cinlerden olsun, tüm iblis uçaklarının özelliklerini sıralarken İbnül Kayyim diyor ki, hannas olma özelliğini sıralarken, o öyle bir hannastır, o öyle bıkmaz usanmaz sahnede görevini envai türlü çeşit kılıktan kılığa girerek yapar ki, hatta gücü yeterse önce kişiyi küfürde tutmaya çalışır. Müslüman olmasın da ne olursa olsun diye ona neler ve neler sunar. Eğer bu mümkün olmazsa, eğer buna gücü yetmezse, her şeye rağmen kişi Müslüman olmayı becerir, o işe teşebbüs eder ve başarırsa, yani şeytan çaresiz yenik düşmüşse, bıkıp usanıp ayrılıp gitmez ya da eyvah bitti elimden kaçtı demez, ümidini yitirmez, görevine devam eder, gelir bu sefer fitne ve fesadını, fıskı fücurunun vesvese verişini onu şirke düşürmeye kullanır. Şirke düşürsün de hem Müslüman gibi yaşasın, hem de gavur olsun. Şirke düşürsün de hem Allah'a kul olsun, hem başkalarına kul kül olsun. Şirke düşürsün de bütün bir hayat boyu yapıp ettikleri sonunda boşa gitsin. Şirke düşürsün de o da kendisi gibi cehennemlik olsun ister. Israr eder, tekrar eder. Eğer gücü yetmez, her şeye rağmen kişi Müslümanlığına devam ederse, bu sefer büyük günahlara zorlar. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, fuhuş gibi, hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi, kitapsızlık gibi, sünnetsizlik gibi, namazsızlık gibi, abdestsizlik gibi büyük günahlara zorlar. Eğer bunda muvaffak olursa bayram etmiştir. Bu sefer şirk bölümüne yeniden döner. Değilse, muvaffak olamazsa, kişi küfre düşmemiş ama şirke bulaşmamış ama büyük günahlar da işlememeye inat etmiş, ısrar etmiş, imanını ortaya koymuşsa, şeytanın yapacağı bir başka iş vardır. Yeniden sahnededir. Önceki görevlerini sanki unutmuştur. Çünkü karşısındaki adam farklı çıkmıştır. Bu sefer onu küçük günahlara sevk eder. Küçücük göstermeye, onlara teşebbüs ettirmeye çalışır. Ne yapıp edip küçük günahlarla hayatını karartmaya, kalbini ezip bozmaya, niyetini değiştirmeye çalışır. Her şeye rağmen küçük günahlarla bir hayat doldursun ister. Çünkü günahlar küçücük de olsa sonunda büyüyecektir. İstiğfar ile büyük günahların küçüldüğü, yok olduğu gibi. Eğer bunda da muvaffak olamazsa, o zaman da lehviyat ve laviyat ile uğraştırırmış kişiyi. Yani boş işler, mizana konulunca ağırlığı olmayan işler, mezara gidince kişiye mezarda genişlik kazandırmayan işler, kişiye cennet kazandırmayan ameller, hep böyle boş şeylerle uğraştırırmış. Tertip mi dersiniz, düzen mi dersiniz, zevk mi dersiniz, menfaat mi, duygu mu, geçmişi değerlendirme, geleceğe bakma mı dersiniz, neyse o, yani İslam'ın istemediği yükleri yüklenmek şeklinde nice boş şeylerle uğraştırırmış. Eğer bunda da muvaffak olamazsa, son kozu kalırmış artık, en son koz. Ne o? Bütün insanlar ve cinlerden avenesini görevlendirir, böyle bir Müslümanın üzerine çullandırırmış herkesi. Kim varsa, kime söz geçirebiliyorsa, kime emrettiğini yaptırabiliyorsa, hepsi gelir adama nice işkenceler, nice iftiralar ederlermiş. Akla hayale gelmedik bir ızdırabın insanı olunca kişi, kendisi de böyle bir pirifani kılığında, çok samimi bir şekilde o adamı düşündüğünü iddia ede ede, yalvar yakar, yemin billah ederek dermiş ki, ya sen farklı adamsın, kendini anlat bu insanlara, Sen öyle değilsin. Bu insanlar seni bilmiyorlar. Sen kendini hele bir anlatmaya başla. Bak göreceksin bütün sıkıntıların bitecek gibi. Böylece şeytanlık yaparmış. Yani kendisini anlatmasını istiyor. Ne kadar garip değil mi? Oysa Allah'a en sevgili kullar, Allah'ın en sevdiği kullar, kulların en sevimlisi Allah'a göre kendisini gizleyen, reklamını yapmayan kimselerde oysa şeytan oradan vurmaya çalışırmış. Yani hedef saptırırmış. Oysa beni mi anlatacaktım insanlara yoksa Allah'ı mı anlatacaktım? Yani insanlara beni anlatmadığım için Allah'ı, Allah'ın kitabını, onun Resulünü, onun dinini, ondan kaynaklanan imanı, İslam'ı ve ihsanı anlattığım için başıma bunlar gelmişti derse şeytanın son kozu da boşa gider ve artık ümitsiz, ama köşede pusuda yatmış, bir imkanı bulsam da yine saldırsam diye bekler dururmuş. Beklesin, Müslümana yapacağı bir şey yok ki zaten. Evet, kişinin kendisini gizlemesi. Yani aman, insanlar beni bilmesin, benim namaz kıldığımı görmesin, benim zekat verdiğimi görmesin, benim hacca gittiğimi bilmesin şeklinde bir gizleme değil. Gün yüzüne çıkmaya çalışmanın anlamsızlığını bilmek, Allah bilsin yeter demek, birilerine bildirmeye çalışmanın anlamsızlığına inanmak, işte böyle bir gizlenme. İbn-i Mace'den bir hadis hatırlıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir mümini, gerçek bir mümini, model insan olarak bir mümini tarif ederken diyor ki, o öyle bir kişidir ki yükü hafiftir onun. Ne dünyayı çok yük edinmiştir, ne yüklendiği şeyler kendini ezer. Ne misafir olarak yük olur ev sahibine, ne ev sahibi olunca misafirine yüktür. Ne arkadaşına yük, ne kardeşine yük, ne karısına, ne kocasına yük değildir o mümin kişi. Ama her şeyi boş vermiş anlamına getirmeyin dercesine ikinci madde, ذُو حَظٌّ مِنَ الصَّلَاةِ şeklinde, ama bir derdi bir yükü var. Allah'la diyaloğu dert edinmiş. Yani Allah'a kulluğu iş edinmiş. Namazdan bir payı var bu adamın. Hem Allah'a kulluk olmaya, hem o kulluğun mesajını Allah'tan almaya adamış kendisini. İşte böyle bir adam dedikten sonra, غَامِضٌ فِي النَّاسِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ tariflerini getiriyor Cenab-ı Peygamber. Yani insanlar arasında sıradan, kendisine özel muameleye razı değil. İnsanlar arasında sıradan, kendisine özel muamele istemiyor. Ne dersiniz? Yani çevremizdeki insanların en büyük hataları bu mu? Yani bir özel muamele sevdasına mı kapılmışlar? Evirip çevirip söyledikleri bunun benzeri değil mi dersiniz? Yani bulunduğu yerde o zenginse zengin muamelesi görecek, fakirse fakir. Yok efendim, öyle olmayacak, ezilmeyecek ya da alkışlanacak, takdir edilecek, tebrik edilecek, o dediyse yapılacak, sultan gibi bir dediği iki edilmeyecek öyle mi? Oysa daha mütevazi, daha alçak gönüllü olunca kazanılacak çok şey var. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Yani kendilerini Allah bilsin yeter, insanların bilmesine ne hacet demeyi bilmiyorlar galiba. El-akfiyâ oluş, ehabbul ibâdi ilallah oluş anlamına gelecektir. Yani Allah'a göre kulların en sevimlisi, kendisini gizleyen, reklamını yapmayan kimsedir. Öyleyse, siz Allah adına, Allah dedi diye hayatınızı sürdürün, kul olun, köle olun Allah'a, o bilsin yeter, kulların bilmesi mi, hatta mümkünse, eğer örnek alınmayacaksa, eğer İslam gündemde tutulmayacaksa bununla, eğer sadece siz gün yüzüne çıkacaksanız, insanlar bilmesin. Ama maalesef, sanki, gösteriş meraklısı toplumsal yapının en büyük belası. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ deniliyordu ya, galiba demokratik bir sistem olarak insanlar yapıp ettiklerini birbirlerine göstermezlerse, bak ben bunu yaptım, bunu da yaptım diye eline dosya olarak vermezlerse, adamı kim nereden tanısın zaten? Herhalde oradan etkilenen insanlar, beni görün bak buyum demek zorunda kalıyorlar. Ama bu zorunluluk Allah'a ne kadar mazeret olur, onu ben gerçekten bilmiyorum. Fakat iyi bir müttaki Müslüman olmadan da gizlenmenin anlamı yok ki. Silik bir şahsiyet olunacaksa, yani kişi Allah'a kulluğunu bilmiyor, yapmıyor, olmayan şeyi gizliyorsa onun ne anlamı var zaten? Bakın Allah'ın en sevimli dediği kulları, Peygamberimizin Allah'a göre kulların en sevimlisi dediği insanların en büyük özelliği el-etkıya oluşudur. Yani cennet yolunu bana Allah tarif eder diyebilenlerdir. Ben Kur'an'dan öğrenirim diyebilenlerdir. Allah'a karşı gelmekten sakınan ve korkan, Allah'a isyan etmekten çekinen, Allah'ın sınırını bozmaktan korkan, Allah'ın emir ve nehilerini kaybetmekten, Allah'ın dinini kaybetmekten korkan, ya Allah'ı razı edemezsem diyen, işte bu işten korkan insanlar, yani müttaki insanlar, yani takva yolunu Kur'an'la belirleyen insanlardır. Allah, hayatıma karışır benim. Hem ki bedensel programıma, bireysel hayatıma tıpkı namazda olduğu gibi, hem ki mali hayatıma ve de toplumsal planda hayatıma tıpkı infakta ve zekatta olduğu gibi diyen insanlardır müttakiler. Bu tür insanlar Kur'an'a, Tevrat ve İncil'e inandıklarından farklı inanırlar. Yani Allah Musa'ya Tevrat diye bir kitap göndermiş, evet çok güzelmiş ama içindekileri bilmiyorum deme şeklinde bir Tevrat inancına, bir benzeriyle İncil inancına rağmen Allah Muhammed'e Kur'an göndermiştir, İçindekiler çok güzelmiş ama bilmiyorum demezler. Böyle inancı sevmezler. Çünkü vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Onlar hem Kur'an'a hem Kur'an'dan önce Allah'ın hayata karışma yetkisi anlamına kitaplara inanırlar. Tarih boyunca bu işin böylece devam ede geldiğini bilirler. Ama Kur'an'a göre hayat sürmeye, Kur'an'ın dediğine göre Müslümanca yaşamaya inanırlar. İşte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kur'an'da ve sünnette anlatılanı en bilen Peygamberimiz, yeryüzü insanlığı içinde en takvalı insan olarak Peygamberimiz, Allah'ın kulları içinde Allah'a en sevimlisi el-etkıya, bir de el-akfiya olarak tarif ediyor. Yani Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, yani takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir diyor. اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا سَمْحًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا. Allah, satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken, hükmederken ve kendisine hükmedildiğinde, müsamahalı, yani fırsat veren, hoşgörülü davranan kulunu sever. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Allah, bir kulu sever ki o kul, müsamahakar davranmalıdır. Yani fırsat vermeli, hoşgörülü davranmalıdır. Ne zaman mı? Hayatın tümünde aslında ama burada sanki iki bölüm anlatılmış. Bir, eğer alıcıysa ya da satıcıysa. İki, hükmediyor ya da kendisi adına hükmediliyorsa. Borcunu ödüyor ya da tahsil ediyorsa. Parasını alıyor ya da veriyorsa, mal satıyor veya mal alıyorsa, bütün bunlar ortamında, yani sanki ekonomik ve sosyal hayat tüm insan hayatının belli başlı ana kurallarıydı ya, işte bütün hepsiyle beraberken, eğer müsamahakar davranıyorsa birileriyle beraberliğinde, işte o zaman bu adamı seviyor Allah. İnsan hayatında ya ticaret vardır ya sosyal ilişkiler. Yani ya ekonomik hayatı vardır insanın ya da sosyal hayatı. İşte ya kendisinin yanlışını söyleyen birisi vardır karşısında, ya kendisine yol gösteren, ya kendisini değerlendiren veya eleştiren birisi vardır karşısında veya kendisi hayat adına birilerine hükmediyordur. Yap, yapma diyordur, dur, yürü diyordur, git, gel diyordur, gelme, gitme diyordur, bir şeyler söylüyordur. Yani hayatı düzenleyen yargılarda bulunuyordur. Bütün bunları yaparken müsamahakar davranıyorsa, yani fırsat veriyorsa, imkan tanıyorsa, hoşgörülü davranıyorsa Allah o kulu sever ama o kul aynı zamanda ekonomik dünyada da böyle davranmalıdır. Borç mu vermiş? Borcunu almaya mı gitmiş? Tahsil mi ediyor? Kendisi mi borç ödüyor? Mal mı alıyor? Mal mı satıyor? Mal mı veriyor? Ekonomik bir ilişki içinde mi? Veren mi? Alan mı? Borçlanan mı? Ödeyen mi? Tahsil eden mi? Ne durumda? İşte bütün bu hal ve ahvallerde de o eğer hoşgörülü davranıyorsa, fırsat tanıyan birisi idiyse, yani müsamahakar idiyse, Allah böyle kulunu seviyor. Tekrar okuyorum. اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا سَمْحًا بَائِعًا مُشْتَرِيًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَدِيًا. Allah satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken, müsamahakar davranan, fırsat veren, fırsat tanıyan, hoşgörülü davranan kulunu sever. اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْ تَكُنْ مُؤْمِنًا. İnşallah. Ya Rabbi bize yardım et. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Siz bunu bir başka şekliyle daha önce duyduğunuzu zannediyorum. Burada da bu kalıpla söylenmiş. Kendin için neler istiyordun? Sırala. Bunu aynen insanlar için de iste, o zaman mümin olasın. Ama sözü söyleyenin peygamber olduğunu unutma. Bir peygamber ki Allah'ın sözcüsü yani elçisi olarak konuşuyor, bunu hiç unutma. Ve ki sen bir Müslüman olarak dinleyeceksin bu sözü, ona göre anla sözü, o zaman ne denildiğini gayet rahat kavrar ve gereğini yerine getirirsin. Değilse mesela şu yanlışlara düşmek işten bile değil, değil mi? Kendin için istediğini insanlar için de isteyeceksin. Sen Ayşe ile, sen Ali ile evlenmek istiyorsun. Herkes öyle yapsın, öyle mi? Aa, ne mümkün. Sen pazartesi sabah peynir ekmek, salı gün sabah çay ekmekle karın doyurmak istiyorsun. Herkes öyle mi yapsın? O anlama gelir mi? Ama sözü söyleyen peygamberdi hani. Sen zevkine bir dünya kurmak, adalarda yaşamak, denizleri aşmak, gökyüzüne yükselmek istiyorsun, öyle mi? Sen dünyada ebedi kalmak ve de hayatına kimse karışmadan yaşamak istiyorsun, öyle mi? Yani sen neler istediğini Allah'a sormadan, peygambere danışmadan isteyen birisisin, öyle mi? O zaman bu söz sana ne anlatsın ki? Önce bu sözü söyleyen peygamber ve de Allah'ın elçisi. Sen ki Müslüman olarak dinleyecektin. Zaten iyi bir mümin olmak için, gerçekten peygamber sana tamam mümin oldun diyeceği makamda bulunmak için sen bu peygamber sözünün karşısında olacaktın, ona göre anlayacaktın, değil mi? Bu anlamda yeniden dinleyelim. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Ben ne isteyecektim? Bilmem ki. Nereden bilebilirdim? Ne isteyeceğimi bana Allah tarif edecekti. Peygambere gidip danışacaktım. Onun dedikleri doğru olacaktı. Hadi hep beraber gidelim. Kur'an'a soralım. Ne isteyecektim? Daha işin başında ihdina sıratal müstakim istememiz isteniyor. Böyle dememiz gerekiyor. Yani öyle bir müstakim sırata hidayet isteyeceğiz ki Allah'tan, o öyle bir dost doğru yola bize yol gösteri olacak ki sonunda biz cenneti bulacakmışız. Hem ki o yoldan insanlar o yolu bulduğu halde saparlarmış, kimileri gazaba azaba uğrarlarmış. Onlar gibi olmadan gitmemizi isteyecekmişiz. Tamam, benim için istedim, kendim için istedim. Başka insanlar için? Ciddi mi, istediniz mi? Komşularınız için, kendiniz için istediğinizi isteyebildiniz mi? Tabii ben şöyle bir evde oturmayı istedim, komşuma da her gün tavsiye ediyorum. Ben en son almıştım geçenlerde, en son teknolojik ürünlerden falan filanı evime getirmiştim. Bunu herkesin yapmasını istedim. Çünkü herkes bana benzerse ben daha kolay ya da ben daha çok satacağım belki de. Ya da benzer şeyler söylüyor değil mi insanlar? Öyle değil, ben benim cennete gitmemi isteyeceğim ve herkesin cennete gitmesi için uğraşacağım, değil mi? Ben Allah'a itaati isteyeceğim, ben peygambere itaati isteyeceğim, ben ana babaya itaati isteyeceğim, ben Kur'an'la beraberliği, ben sünnetle birlikteliği isteyeceğim ve de bütün bunları ben Müslümanlar adına, diğer insanlar adına da isteyeceğim. Ama sadece oturduğum yerden istiyorum diye bağırarak değil elbette. Ya bunu nasıl istemek gerekiyorsa, o kardeşim, o arkadaşım, o komşum, o tanıdığım, o bildiğim için bunlar nasıl istenecekse işte öylece isteyeceğim elbette. Değilse istedim, istiyorum dememin ne anlamı var? İnsanlar eğer isteklerini ve de arzularını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiğine tabi ve teslim eylerlerse gerçekten mümin olurlar diyen peygamberimizden hareketle diyelim. Biz de neler isteyeceğimizi peygamberden öğrenirsek, onu kendim adıma mı, bütün insanlık adına mı öğreneceğimi de bu hadis söylemiş oluyor. Öyleyse ey peygambere ümmet olmak isteyenler, ey mümin olmak isteyenler, peygamberimizin tarifiyle kendimizin için istediğimizi insanlar için de isteyelim. Ama neler isteyeceğimizi ısrarla peygambere sorup onun dediklerini ısrarla bütün insanlar için de istemeye çalışalım inşallah. Çünkü kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Ahbib habibeke hevnemme asa en yekune bağıdake yememme ve abgıd bağıdake hevnemme asa en yekune habibeke yememme. Bir de böyle demiş Peygamberimiz. Müsned-i Şihab 27. hadis. Dostunu ölçülü sev ki o bir gün gelir, kızman yani buğz etmen gereken biri olabilir. Kızdığına da yani buğz ettiğine de öfkende ölçülü ol ki o da bir gün olur, dostun olabilir. Enteresan bir kural, tam bize göre. Evet ama yakışan da bu değil mi peygambere? Çünkü Allah öğretiyor bizi ona, o da bu öğrendiğine göre bizi anlatıyor. Bize hayatı anlatıyor, bize kulluğu anlatıyor elbette. Sevgi ve nefret, sevgi ve buğz, kızdığımız insanlar, yani buğz ettiğimiz, öfkelendiğimiz, sanki paramparça edeceğimiz, yiyip bitireceğimiz insanlar vardır. Tam tersine sevdiğimiz, can verdiğimiz, canımız bildiğimiz, kanımız olsun istediğimiz, damarımızda dolaşsın dediğimiz insanlar vardır. Dengeyi bulamayız biz. Bu hadis olmasaydı hiç bilemezdik elbette. Ve benzeri hadislerden dolayı elhamdülillah diyoruz Allah'a. Bize böyle bir peygamber gönderdin ve bizi o peygamberin sözlerine ulaştırdın. Hamdolsun sana diyoruz. Çünkü birini dost mu bildiniz? Var mı hayatınızda böyle? Yaşın epey olmuşsa, hele ki 40'ı geçmişse sen ne dostlar edinmiştin değil mi? Üstelik onlardan neler geldi başına? Ama ölçülü sevmemişsin belki de. Şimdi anlamıştın değil mi? Kaçıncıdan sonra? Oysa peygamber işin başında söylüyor. Dostun mu? Ölçülü sev. Mesela çocuklar bunu bilmez ve güzel örnek sergilerler benim görebildiğim kadarıyla. Bir çocuk dünyada, kendi dünyasında her şeyini verebileceği kadar en seveceği kişi olarak elbette annesini bilir. Biz bunu biliyoruz. Evet, sevsin. Ama hem o kadar sever ki annesi bir gün olur, istemediği bir şey yaparsa nasıl da yıkılır, nasıl da yerlere atar kendisini, tepinir, oyuncaklarını kırar, kendine yazık etmeye başlar. Neden o? Ölçülü sevmeyi bilmemiş ki. Annesini anlamamış ki, her dediğini yapacak zannetmiş ya da öyle hesaplamış ve hesabında tutmamış, bunu bilmiyor ki. Kimi çocuklar dayısını bir o kadar, hatta daha çok, bazen amcasını, bazen öyle bir büyüğünü severler. Ama ondan hiç beklemediği, hiç ümit etmediği bir karşılık görünce öyle yıkılırlar, öyle biterler ki. Çünkü dostunu ölçülü sevmemiştir onlar. Oysa bir gün gelecek, onun yanlışını görecek. Yani en sevdiğimiz, tam sevdiğimiz nice insanlar vardır. Güzeldir, hoştur, ahlaklıdır, edeplidir, terbiyelidir. Yani bizi bizden çok sever pozisyondadır. Her dediği güzeldir, hep bizim hayrımıza düşünmüştür. Ama o gün var ya, evet, o gün yaptığını yakıştıramazsınız, hazmedemezsiniz. Amcanızdır, dayınızdır ya da yeğeninizdir bazen, karınız, kocanızdır. Bunca yıldır tanıyorsunuzdur. Hem o kadar tanıyorsunuz ki, mümkün değil, bunu yapması mümkün değil diyorsunuz. Olur mu? Dengeli sevecektin. Yani o özelliği de olacakmış. Bileceksin, onu haşa ilah makamına ya da peygamber zannına kapılarak sevmenin alemi yok ki. İnsanlar bu konuda kendi yanlışlarının faturasında ümmete çıkarıyorlar mı dersiniz? Mesela beni çok seviyor bir adam. Hem ne kadar çok ama neden çok seviyor? Verdiği sözü tam tutar, kesinlikle mümkün değil ki verdiği sözü bir saniye bile geciktirmez diye. Bu kimin kanaatı? Kendisinin. Nereden aldı bunu? Ben garanti belgesi falan vermedim ha. O benimle diyaloğunda böyle bir kanaata sahip olmuş. Sonunda hayatını ilgilendiren çok önemli bir meselede ben bir saniye değil bir gün gecikmişim. Olur mu? İnsanım tabii. Ya atlamışım, ya atlatmışım, ya hain olmuş, ya zalim olmuşum. Olur değil mi insanım ben? Bu sefer öyle yıkılır ki benim şahsımda dini de yıkar, İslam'ı da yıkar, Kur'an'ı da yıkar, Müslümanları da yıkar. Hepsi biter. Zaten değil mi ya Müslümanlar böyledir der. Hatta namazını da bırakır, abdestini de bırakır, Kur'an'ı da bırakır. Görüyoruz öyle insanları. Ama ne suçum var benim o kadar? Sen kendin benimle ilgili %100 garanti belgesi düzenlediğini unutma. Onu sen düzenlemiştin. Sen kendine kız yanlış hesaplamışsın. Ama ben öyle değilmişim. Bak böyle de yapabilen birisiymişim. Anlamadın mı? Demek ki ölçülü sevecekmişiz sevdiğimizi. E belki de yanlış yapabilecek tabii. Peki ama birine kızıyoruz. Darıldık. Öfkelendik. Buğz ediyoruz. Peki tüm mü? Hepten silelim mi? Hiç doğrusu olmaz mı o adamın? Yani mümkün değil mi? Tevbe edemez mi? Aklı başına gelmez mi? Olur mu öyle şey? Sorun peygamberinize. Sorduk, beraber soruyoruz. Diyor ki kızdığına, yani buğz ettiğine öfkende de ölçülü ol ki o da bir gün gelir dostun olabilir. Evet, öyle olabileceğini şimdiden bilelim ve insanları böyle dengeli sevelim ya da dengeli kızalım insanlara. Kaldı ki zaten İbrahim Aleyhisselam'ı unutmayalım. Babamız İbrahim'i diyor ki ben batanları sevmem. Yani batanları batar kadar severim diyor. Gökte ay mı vardı? Batıncaya kadar var. Sonra yok. Battıktan sonra hayıflanmanın alemi yok. Yıldız mı vardı? Batacak birazdan. Nice yıldızların battığı gibi. Güneş mi? Batacak birazdan. Ama güneş gibi de olsa evet. O dostun, o kardeşin, o arkadaşın ne kadar güzel, ne kadar hoş mu? O malın, o mülkün, o eşyan, o senin olan şeylerin hepsi. Peki onlar bir gün batmayacaklar mı? Sen de ona göre sev olmaz mı? 28. Ahsinu idâ vullitum ve'afu ammâ melektum. Yönettiklerinize karşı iyi davranın. Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayın. Yönettiğiniz insanlar, emrini aldığınız, emretme yetkiniz varsa birilerine, dikkat edin, iyi davranın onlara karşı. Yani, onların ihsanını artırın. Onlara cennete gidecek yollar belirleyin, ayarlayın. Onların dünyada hasene, ahirette hasene kazanmaları için gayret edin, sorumlu olduğunuzu unutmayın. Eğer sorumluluğunu üzerinize almışsanız, oğlunuz, kızınız mı? Ya da kiminiz, yakınınız, uzağınız mı? İşçiniz mi? Ya da hangi ortamda, nerede siz böylece onların velayetini üstlendiniz? Yani siz sorumlusunuz. Öyleyse bu tür insanlara karşı iyi davranın, dikkat edin. Aynı şekilde, وَعْفُوا اَمَّا مَلَكْتُمْ Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayıverin. Bu hadis bana tarihte yaşanmış çok özel bir olay hatırlattı. Peygamberimizle birlikte yaşayan insanlara sahabe dendiğini biliyorsunuz. Peygamberimizi görmeyen, ondan sonra yaşayan, sahabeyle birlik olup onunla görüşen insanlara da tabiin denilir. Tabiinin büyüklerinden, önde gelenlerinden Abdullah İbni Mübarek adında bir zat var. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten hoş bir insan. Eskiden hani evlerde lavabolar, çeşmeler, musluklar olmazmış. Leğenler, ıbrıklar, bardaklar getirilir. Birisi su döker, diğerisi elini yıkar, abdest alırmış. İşte o dönem cariyesi su döküyor, bu da abdest alacakmış. Derken nasıl olduysa olmuş, elindeki ıbrık mı bardak mı ne denir? O alabora olmuş ve Abdullah İbni Mübarek'in bir tarafına çarpıp kanatmış. İnsan ya kızmış şöyle içinden içine ama açığa çıkaracak kadar neredeyse patlayacak ve öfkelenmiş. Bunun üzerine cariye gayet sakin, hafif bir eda ile bir ayetin bir bölümünü hemen okuyuvermiş. Vel kâzımînel gâiz. Kendileri için cennet hazırlanan müminleri tarif eden bir ayettir bu. Cennete hak eden müminlerin, yani kendileri adına cennet hazırlanan müminlerin özelliklerini anlatan bu ayette, öfkelerini yutarlar tabirini hemen aklına getiren cariye, karşıdakine, yani sen öfkeni yut da bu müminlerden ol, sen bu işe layıksın, Allah sana cennet versin dercesine, vel kazimînel gâiz demiş. Böyle bir ayete ne denir? Ne yapmak zorunda Abdullah İbni Mübarek? Hemen yuttum kız, tamam öfken bitti demeli değil mi? O da öyle yapmış. Arkasından cariye ayete devam etmiş. Bir başka bölümünü, hemen bir sonraki bölümünü okumuş. Demiş ki, vel afin anin nas. Yine cennetlik müminlerin, kendileri için cennet hazırlanan müminlerin ikinci bir özelliği, insanları affederler olunca, sanki demiş ki, iyi ama evet, öfkeni yuttun, yutmaya da beni affettin mi? Fakat sen beni affedersen Allah sana cennet versin demiş. Ne desin Abdullah İbni Mübarek? Demiş ki, affettim seni. Başkası denmez ki zaten ortamda. Çünkü söyleyen cariye ama mümine, ama söylenilen Abdullah İbni Mübarek, bu işin piri, üstadı olanlardan biri, önde gelenlerinden biri. Allah öyle der de bu geri durur mu hiç? Ben ayet mayet anlamam. Yok be, beni öfkemi yutturacaksın da, yok bir de ben seni affedeceğim ha demez o. Onun ahlakı Kur'an'la, onun ahlakı sünnetle belirlenmiş çünkü. Evet demiş, affettim seni. Kadın bu kadarın üzerine, cariye bu kadarın üzerine cesaret bulup söylemez mi? Ayeti bitirivermiş. Vallahu yuhibbul muhsinin diye. Yani Allah muhsinleri sever. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ihsan sahibi olanları sever Allah deyince, tamam demiş, azat ediyorum seni. Hadi hürsün bundan sonra özgürlüğüne. İşte böyle. Yani birileri varsa, hizmetçilerimiz varsa, kölelerimiz varsa, o durumda olanlarımız, parası bize bağlı, hayatı bize bağlı olanlarımız varsa, kusurları, kabahatları olabilir, affediverelim onları. Çünkü onlar da insan ve hain değillerse, o zaman kusurdur, kabahattır yaptıkları ve bağışlanması gerekir. Bugünkü okuduğum hadisleri tekrar ediyor ve sohbetimize son veriyoruz. Allah'a en sevimli gelen mekanlar mescitlerdir. Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, yani takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir. Allah satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken, müsamahalı, yani fırsat veren, hoşgörülü davranan kulunu sever. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Dostunu ölçülü sev ki o gün gelir kızman, yani buğz etmen gereken biri olabilir. Kızdığına, yani buğz ettiğine öfkende de ölçülü ol ki o da bir gün dostun olabilir. Yönettiklerinize karşı iyi davranın. Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.